Ayrım 10.
Perize'nin önünü kesmek imkansızdı. Söyleyeceklerini tamamlamak istiyordu. Çıkarlarımıza uygun düşmeyen her şeyi değiştirebiliriz. Bazen susar, bazen abartırız. Bazen susarak her şeyi söyleriz. Yalnızlıktan kurtulmak hissi bizi esir alır. Perize'nin yüzünde bir tebessüm belirdi. Kelimeler bu tebessümün hatlarında gezindi. Olayların akışını değiştiremiyorsak, anlatışını değiştiririz. Çoğumuzun çok kere yaptığı budur. Soruyu soran genç kız sinirlenmiş gibiydi. Açıkça yalan söyler demeye getiriyorsunuz, öyle mi? Perize artık umursamaz insanların rahatlığına kavuşmuştu. Bundan sonra söylenenlerin kendisi için anlam taşımayacağını düşündü. Doğru ile yanlışı ayıracak kadar deneyimli olmanın önemi bu işte. Zil çaldı. Perize ayağa kalktı, son sözünü söyledi. Sonuçta hayatınızın kararını daima siz kendiniz veriyorsunuz. Herkesin hayretli bakışlarını aldırmadan yürüdü ve arka kapıdan yavaşça süzüldü. Gerisinde kocaman bir boşluk bırakmıştı. Leyla bu boşluğun içinde bir Perize aradı. Uzanıp tutacak kadar yakınındaki bir varlığın sıcaklığını hisseder gibiydi. Perize'nin böyle bir tartışmada sinirleneceğine ihtimal vermemişti. Daha alaycı bir dille konuyu ele alacağını umuyordu. Hangi nedenle birden asabileşip ters bir noktadan meseleye müdahalesini kavramakta zorlandı. Perize'nin içinde bir acı olduğu muhakkaktı. Bu acıyı hareket ve yorgunluk içinde hissedilmez bir noktaya getiriyor, açıkçası ıstırabını bir tür sakinleştirici almış gibi gizlemeye çalışıyordu. Korkunun derinliğinde kaybolacağına hiçbir zaman inanmamıştı. Babasının akşamüstlerinde verandada kendisiyle sohbetleri daima gözünün önündeydi. Bu sohbetlerin özünde kendine güvenin sıcak telkinleri vardı. Bazen evlerinin biraz ilerisindeki nehrin kenarına gider, orada suyun akışını seyrederdi. Yaz aylarında ırmağın çekilen yatağına iner, çamurların arasında dolaşıp ayaklarını balçın rahatlatan zevkine bırakırdı. Kaygan zeminde düşmemek için sanki tel üzerinde yürüyen bir cambaz gibi iki kolunu gerginleştirerek iki yanı açar ve dengesini kurmaya çalışırdı. Kendini yine kaygan bir zemindeymiş gibi hissediyordu. Derlenip toparlanmak gerektiğini fark etti. Hemen değişti. Kollarını iki yana açarak çocukluğunda uçakların uçuşunu taklit eden sevinçli halini takınıp sağa sola sallanarak uzaklaştı. Aklında Leyla'nın kendini hayretle izleyen gözlerindeki kırmızı ışık vardı. Cavidan Semih'in önüne koyduğu raporların kapağını nazik biçimde okudu ve yine Semih'in önüne doğru hafifçe sürdü. Bu nazik ve alımlı iadenin içinde meseleyi farklı noktada tartışma ihtiyacının ifadesi gizliydi. Şahin Bey kendisine verdiğiniz raporu bana göndermişti. Bütün ayrıntısıyla okudum. Çok iyi işler yapmışsınız. Kutlarım. Semih şaşırdı. Şahin Bey'e verdiği raporun Cavidan'a gönderilmesini sevimsiz bir müdahale olarak görmüş ve rahatsız olmuştu. Bu durum Semih'i Cavidan karşısında hazırlıklı olma konumundan çıkarmış, adeta Cavidan'ın özel olarak hazırlıklı hale gelerek kendisini zora düşürmesi sonucunu sağlamıştı. Cavidan Semih'in bu duygular içinde kıvranacağını ve rahatsız olduğu konularda kendisinin tekliflerine kolayca evet diyeceğini önceden kestirmişti. Şimdi tahmin ettiği hususlar bir bir karşısına çıkıyordu. Semih'i böyle zor durumda yakalamak işine gelmişti. Ama bu zorluğu ileri götürmek istenmeyen sonuçlar yaratabilirdi. Zaman içinde Semih'i Şahin Bey'in ikna ettiği bir mevkide görmek yerine kendi avucunda yorulmasını tercih ediyordu. Sözlerine bu tercihin ihtiyacını ve derinliğini kattı. Bu rapor aylardır kafamdan geçenlerin tamamını özetlemiş. Mükemmel teşhisler ve harikulade çözüm önerileri var. Gazetenin geleceğinin ve gerçeğinin şimdi kimin elinde olgunlaşabileceğini görüyorum. Semih Şahin Bey'in yarattığı bu sevimsiz durumun etkisinden kendisini hemen kurtarmış ve Cavidan'ın mültefit lisanına sanki esiri olmuştu. Çok teşekkür ederim. Cavidan artık karar noktasındaydı ve bu fırsatı iyi kullanmalıydı. Bu konuyu genel strateji toplantısında görüşüp ele almalıyız. Sonra da genel kurulu toplayıp yönetimi yeniden biçimlendiririz. Semih aylardır kafasını meşgul eden konunun bu kadar kolay sonuçlandırılabileceğine ihtimal vermemiş, hatta günlerce kendini tedirgin eden hadiseden nasıl kurtulacağının ıstıraplı akşamlarını yaşamıştı. Şimdi tek sorunu vardı ve bu sorun hemen çözülmeliydi. Semih sordu. Strateji toplantısı ne zaman? Cavidan bu telaşı bekliyordu. Artık iddialı bir adamın görüşlerini ve önerilerini tartışıp ikna etmek endişesi kalkmış, yerini bir delikanlının heyecanlarını teskin lezzeti almıştı. Cavidan gönül almasını bilen kadındı. Sen ne zaman istersen. Gecenin ilk karanlığı çökmek üzereydi. Perizi okulda piyanonun başında kendinden geçmişçesine Beethoven çalıyordu. Son ölçüleri vurdu ve istediği hazın doruğuna varmış gibi parmaklarını tuşların üzerinde bıraktı. Gözlerini kapadı. Ruhunda yeni değerlerin oluştuğunu ve fırtınaların estiğini görüyordu. Bir mutluluk kapısının önünde bekletildiğini ve bu mutluluğa sahip olmanın sınavından geçirildiğini sanıyordu. Bu mutluluğun eski varlık iddiasıyla çatışabileceği kuşkusunu hissetmeye başladı. Bu duyguyu tanımlayamıyor, açıkçası tanımak istemiyordu. Bir erkeğin hayatında olmanın bütünleyici bütün değerlerini zihninden geçiriyor ve hepsinde kendisi için yeterli sorumluluk ve tahammül olduğuna inanıyordu. Bu bütünlük bazen bölük pörçük dünyasında yerini bulamıyor ve kendisini nereye oturtacağını kestiremiyordu. Karşısında aşılması gereken iki dağ vardı. Birinin tepesinde Cavidan bağdaş kurmuştu. Kimsenin geçmesine izin vermeyen eşkıya gibi doruklara hükmediyordu. Ötekisinde Haldun dağın eteğinden ovaya uzayan düzlüğe sehpasını kurmuş bir ressam gibiydi. Ne ovanın bereketini ne dağın ihtişamını görebiliyordu. Doruklar arasında gidip gelen haylaz bir çocuk gibi iki sorumluluktan uzaklaştıkça mutluluk duyan sevinçli bir manzara sergiliyordu. Bu manzara çapkın ve işten pazarlıklı bir delikanlı hevesinden farklı değildi. Perize kimsenin farkına varmadığı manzarada hayallerini dizginlerken bir alkış koptu. Haldun omzunu kapı pervazına dayamış sabırsız gözlerle Perize'yi seyrediyordu. Seni almaya geldim. Beethoven güzeldi. Haldun'un yaklaşmasını ve yanağına sıradan küçük bir öpücük kondurmasına izin verir gibiydi. Sevinmedim dersem yalan olur ama hala doğru yolda olduğumuzu hissettiren güveni duyamıyorum. Seni severim bilirsin. Perize inanmamış bir çehrenin gülüşündeki o saf ve ince esefi hissettirdi. Yüzündeki ekşi tebessüm kaybolmadan ekledi. Önünden geçen her eteği kaldırmaya meraklandığını biliyorum. Sanki bununla özenilen bir kişilik kazandığını sandığını da görüyorum. Haldun görüşmeyi uzatmaya niyetli değildi. Eve gidelim, orada uzun uzun konuşuruz. Perize sert dille hatırlattı. Bu gece de istenmiyorsun anlaşılan. Haldun istenmediğini biliyordu. Yine sudan bir sebeple Cavidan, Haldun'u biraz hırpalamayı düşünmüş, bu kere sert bir cevap alarak terslenmişti. Cavidan artık Haldun'un zaman zaman kendisine diklenmeyi niyetlenen çizgide boy atmaya meraklandığını görmüştü. Bu duygunun olgunlaşması ve cesaret kazanması ilişkilerine değişik nitelikler kazandırabilir. Hatta hiç istenmeyen bir anda önemli sorunlar yaratabilirdi. Haldun böyle bir duygunun içinde değildi. Fakat umulmadık anda boy veren şartlar Haldun için bir koruyucu melek gibi kanat germişti. Haldun sesini yumuşattı. Sevinçli bakışlarını yeniden takındı. Perize'yi iyi tanıyordu. Eğer Perize'nin ruhundaki fırtınaların dineceği anı iyi yakalarsa bu geceyi nadir duyulan taze bir heyecan ve lezzet gibi tadabilecekti. Bunu hissettirmenin yolunu biliyordu. Perize'nin dayanamadığı cümle dilinin ucundaydı. Seni seviyorum. Aslında Haldun Perize'nin zihninden geçenlerin hiçbirini önemsemeyen tavır içindeydi. Neyin önem taşıdığını kavramak yerine kendisine sevimlilik katacağına inandığı sevecenlikler sıralamak ve böylece Perize'yi ikna etmek istiyordu. Seni seviyorum dediğimde bu söz seni heyecanlandırmıyor. Yaşamın sadece Cavidan'ın çizdiği sınırların içinde kalmış. Beni de o çemberin içinde çevirmek istiyorsun. Haldun'u istemediğini açıkça söyleyecek gücü olmadığını biliyordu. Aksine Haldun'u istiyordu. Geceleri rüyalarında Haldun'la yaşanan bir dünya yaratmıştı. Ama Haldun'un bu dünyanın değerlerini önem verip vermediğini kestirmek hiçbir seferinde mümkün olmamıştı. Aynı rüyanın bu gece de yaşanması kaçınılmazdı. Her defasında onun galip gelmesi Perize'yi Haldun karşısında mağlup noktaya düşürüyordu. Kaçınamadığı bir gerçek vardı. Haldun ne zaman tenine dokunsa gözleri kapanıyor ve kendini engin denizde kurtaran birinin kollarına bırakan arzu ve teslimiyetle her istediğini yapmaya hazır hale geliyordu. Ve her seferinde sırtı Haldun'un istediği döşeye uzanıp terliyordu. Bir endişe hissetmişti, bunu Haldun'la paylaşmak istedi. Cavidan beni izletiyor. Boş anımı aradığı muhakkak. Haldun tekrar geçiştirmek istedi. Boş ver bunları dedim. Eve gidelim. Seni özledim. Cavidan yok anlaşılan. Haldun telaşlı cümleler arkasında eski kurnazlığını sürdüremiyordu. Hayır, burada. Senin evine gidelim. Perize okulun kapısına gelmişti. Arabanın park edildiği yere doğru yürüyorlardı. Park yerine gelince hemen saptı ve Haldun'un yalnız kalışındaki hayretli manzarayı seyretti. Arabasının kapısını açtı. Eşyamı toplamak için kasabaya dönüyorum. Birkaç gün daha o evde kalmak zorunda olduğum için nasıl üzüldüğümü bilemezsin. Haldun üstelemeye çalıştı. Seni özledim diyorum. Bana 1000 dereden su getiriyorsun. Hayatında hiçbir yerim ve önemim yok. Sadece kimse bulunmayınca aradığım biriyim. Perize saf kızdı. Hala onu ilgilendiren tek bir göz izi olmadığını sanıyordu. Karanlık çökmüştü. Yürüdü gitti. Haldun arkasından seslendi. Bir yere kıpırdama. Bu gece sendeyim. İnci balkondan kendi seyrediyordu. Büyük caddelerin ışıltılı manzarası, bulvarın ışıkları, kırmızı bir şerit haline gelmiş otomobillerin stop lambaları gerçek güzellikte bir seyir keyfine gömülmüştü. Kapı çalındı. İnci salonu geçti ve kapıyı açtı. Haldun sevinçli ve arzuluydu. İnci kesin bir hükümle konuştu. Sana anahtar vermiştim. Evinde beklenen bir erkeğin kapısının açılmasını hiç bilmiyorsun, değil mi? İnci bu sözün yersiz olduğunu düşündü. Haldun'un aile hayatının pişmanlıklarını kendisinden çıkarmaya niyetlenen cesaretini baştan kırması gerektiğini biliyordu. Hemen tavrını takındı. Bu evin erkeği değilsin. Buraya gelişin senin keyfine değil, benim iznime bağlıdır. Haldun içeri girdi. İnci'yi gereksiz yere sinirlendirmenin anlamı olmadığını fark etti. İnci gazetede elinin altında her an kullanmayı hazır insanlardan biri değildi. Uzun bir meslek tecrübesinin yanında Şahin Bey'in ve Semih'in saygı gösterdiği, cesaretlendirdiği özel bir durumun sahibiydi. Zaman zaman İnci'nin bu yürekli ve hazırlıklı oluşunun gerisinde bilinmeyen bir sırrın yaşandığını düşünür ve bazen İnci'yi belki de gazetenin en ürkülecek kadını olarak görürdü. Bazen de İnci ona hayatın bütün lezzetlerini tattıran bir cennet meyvesi gibi çekici ve sıcak gelirdi. Şimdi telaşa kapılmış birisi gibi atlanılan bir cümleyle geceyi kurtarmanın yerine biraz sakin ve şaşırtıcı zeka kullanmanın daha uygun olacağını biliyordu. Ceketini çıkardı. Masadaki sandalyelerden birini sırtına yerleştirdi. Koltuklardan birine oturdu. Çocukluğumda babamın eve her gelişinde kapıyı annem açar ve saygı duyulan birinin nasıl özlendiğini ona hissettirirdi. Hepimiz saygın bir insanın gözlerinde aile huzuru duyardık. Sevinçli ve mutlu bakışlarımızı o günlerin güzel ve sıcak havasında kazandık. İnci bu konuşmanın yarattığı duygularını hemen aktarmak istedi. Haldun'un koynuna girdiği her kadında kendini önemsenen bir adam gibi değerlendirmesini kabul etmiyordu. Aksine verilmesi gerekli bir dersin sınıfına girmiş öğrenci gibi görüyordu. Haldun hiçbir zorlamaya veya oyuna gerek kalmadan kendiliğinden bu sınıfa girmiş ve en ön sırada yerini almıştı. Şimdi sıra İnci'nindi. Biraz avuçlarının içinde yoğurmak istedi. Önce yumuşak bir lisanla onu beklediği güzel tesellilerin içine götürecek, sonra birden gerçek durumunu hatırlatacaktı. Çocukluğumda hayatın bütün güzelliklerini benimle paylaşan bir ailem vardı. Bu güzellikleri cennetin dünyası diyordum. Yarısı annem, yarısı babamdı. Bizi hayatın merkezine oturtmuşlardı. Gerçeğin önemini ve değerini kavrayan bir disiplinde büyüdük. Bizi mesut bir hayatın tarifiyle terbiye ettiler. İnci asıl hatırlatmanın Haldun'a yavaş yavaş verilmesini ve bu zehrin istediği tesir altında etkisini göstermesini istiyordu. Haldun'u seyretti. Gözlerinde sıcak bir bedenin lezzetlerini arzulayan iştahın kabarmış sabırsızlığı vardı. İnci'nin söylediklerini dinlemeye ve kavramaya niyetli hiçbir görüntüsü yoktu. Sonunda nasıl olduğunu kestiremediğimiz bir darbeyle ikiye bölündük. Annem kardeşimi aldı ve gitti. Bir daha özlenen birlikteliğimiz olmadı. Haldun bu uzun konuşmanın ne zaman biteceğini bekliyordu. Hemen müdahale edip susturmak ters tepebilirdi. Biraz sabırlı davranması gerektiğini kavramış, öylece sakin ve umursamaz bir manzarada dinler görünmeye başlamıştı. İnci söyleyeceklerini tamamlamadan bu adama bu gece gereken dersi vermeye niyetli değildi. Babamla yaşadığım hayat bana öyle bir disiplin ve dikkat kazandırdı ki, İstediğimi elde etmeyi bir hayat ilkesi haline getirdim. Haldun'a döndü. Boş bakışla dinleyişine anlam katmak istedi. Sana şaşıyorum. Bu kadar donanımlı olmak ve sonra hiçbir şeyi olmayan biri gibi önüne gelene teslim olmak. Haldun İnci'nin böyle bir hesaplaşmaya gireceğini hiç ummuyordu. Bu sorgulama biraz daha devam ederse Haldun'un bütün umutları suya düşecek ve sevimli geçeceğine inandığı gece bir sıkıntılı çöküşe dönüşecekti. İnci'yi durdurmayı denemek istedi. Abartıyorsun. Hayatı sadece neşeli yönüyle görüyorum o kadar. Sizin göremediğiniz güzelliği fark ediyorum. İnci baştan savma bir cevap karşısındaydı. Konuşmasının yönünü değiştirerek bu kere Haldun'u hayatın sevinçli dediği yanında sıygıya çekmeye karar verdi. İstediğin her şeyi elde edebilirdin. Henüz fırsat kaçmadı. Edebilirsin de ama tembelsin. Kendi gayretine kazanacağın savaşın gururu yerine lütfedilen nimetin şükranını seviyorsun. Haldun elindeki içkisini bir dikişte bitirdi. Ruhunun derinliklerinde herkesten gizlediğini sandığı gerçek duyguları ortaya dökülmüştü. Bu duygular şimdi bir kadının elinde yoğruluyordu. İnci umulmadık bir anda Haldun'u avucunun içine almış, istediği kıvama getirmişti. Artık Haldun'un bu geceki biçimi İnci'nin avucuydu. Haldun da bunu görmüş ve kontrolünü kaybetmeye başlamıştı. Yapabileceği sadece bir küçük istihza cümlesiyle konuyu saptırmaktı. Tam abarttın. İnci artık son darbeyi vuracak noktaya getirdiğini gördü. Disiplinin yok. Böyle olunca cesaretin kalmıyor. İstesen gazeteyi ele geçirirsin ama Cavidan seni kendi lütfunun kolaylığına alıştırmış. Haldun şaşırdı. Mesleğinin başarısını bugüne kadar kendisine hatırlatarak hayatın gerçek değerinde ve disiplininde birlikteliği teklif eden hiçbir kimse olmamıştı. Bir keresinde bu konuyu Cavidan'la tartışmak istemiş ve ona yapabilecek çok şeyi olduğunu anlatmaya çalışmıştı. Bütün heyecanları Cavidan'ın istisnasıyla durdurulmuştu. Senin için yapabileceğin bir şey var mı diye sorduğunda Cavidan biraz da şuh bir lisanla seviye hatırlatması denemişti. Elbette. Etleri sütte dinlendir, bahçede ateşi yak ve sonra alevlerin içinde çevirerek pişir. Ha unutma, salataya sirkeyi fazla koyma. Haldun o gecenin ağır yükünü uzun süre omuzlarından atamamış ve kendi yeteneklerine ilgisiz kalan bir kadronun başarısı için kendindeki değerleri ortaya koymayı hiç düşünmemişti. Şimdi bir başka kadın çıkıp bu değerlerin tam kullanılacağı zamanın geldiğini söylüyordu. Bu nasıl olacaktı? Haldun'un kestiremediği şey bu işin zamanı ve yöntemiydi. Sorup öğrenmek isteği, takınacağı cesaretin kendisine bulunup bulunmadığını ölçme fırsatı verecekti. Kurnaz bir soruyla geçiştiriyormuş izlenimi verdi. Mesela, İnci'nin istediği fırsat kapısı aralanıyordu. Ya bir tekme vurup bu kapıyı ardına kadar açacak ya da gıcırtı çıkmasın diye çok yavaş bir açılışın sabrıyla vakit öldürecekti. İnci kapıyı tekmeledi. Mesela bizimle dayanış. Yakında ummadığın kadar güçlü olursun. Cavidan bile kapına gelir. Yukarıdan bakan tereddütle sözünü tamamladı. Ama sana güvenmek çok zor. Haldun tereddüt geçirdi. Biz dediğin kim? Şimdilik kim olduğu önemli değil. Ortaklaşacak cesareti gösterirsen her şeyi paylaşırız. Haldun bu cesaretin erbabı değildi. Cavidan'la başa çıkamazsınız. İnci ceketini alıp uzattı. Evine dön. Karına dön. Haldun şaşkınlık içindeydi. Neden bu kadar sert bir tavır takındığını fark edememiş gibi durup vaziyeti geçiştirmek istiyordu. İnci cümlesini tamamladı. Bu söylediklerini gerçekten istiyorsan karına dön ve aradıklarını vermesini söyle. Ceketi kucağına bıraktı. Buraya bir sevgili gibi gelmeyi öğrenemedin. Sevgili olmanın hazzı da farklıdır, ahlakı da. Seven kadın sevdiği erkekle duygularının tesellisine değil, yaşanan hayatın gerçeğini paylaşmak ister. Haldun hiç olmazsa bir şey söylemek ister gibiydi. Ama İnci artık yolunu açmıştı ve yürüyordu. Bir mücadelenin içinde herkes dayanacağı bir sırt arar. Buraya bir mücadelenin adamı olarak gelecek cesaretinde yok. Haldun şaşırmıştı. Bir küçük açıklama getirmek istedi. Cavidan'la geçen bunca yıllarım, hatıralarım ne olacak? Ondan kopmak kolay mı sanıyorsunuz? İnci kapıya doğru yürüdü, tokmağı çevirdi ve sözünün tamamlanmasına fırsat vermeden konuşmasını tamamladı. Bana hatıraların değil, iraden lazım, kararlılığın lazım. Şahin Bey, yeğeni Semih'le evinde ne yapılması gerektiğini görüşüyordu. Semih gazetenin çok başarılı olduğunu anlatıyor ama dergicilik bölümünün henüz istenen seviyeye gelmediğini belirtiyordu. Sevinçliydi. Cavidan'la görüştüğünü ve dergicilik konusunda yapılması gerekli her girişime mutlaka yerine getirmesini istediğini belirtti. Bunun için kaynak ve eleman sağlamanın sorun olmayacağını aktardığını anlattı. Dergicilik yeni bir rekabet alanı. Cavidan da bu alanda mutlaka birinci olmamız gerektiğini söylüyor. Bunun için geniş bir kaynak tahsis edeceğine ve yatırıma başlayacağına söz verdi. Seyahatten dönünce ilk tartışacağımız konu bu olacakmış. Şahin Bey tecrübeliydi. Yeğenini üzmek istemiyordu. Ancak gerçeğin görülmemesinden yana olamazdı. Gerçeği kavrayamıyorsun. Dergiciliği önemseterek seni gazeteden uzak tutmak istiyor. Dergiciliğin içine itip orada boğacak. Henüz tam kıvamını bulmamış bir sektörde seni başarısızlığa gömmek istiyor. Semih birden silkelendi. Aklına gelmemiş bir ihtimalin söylenmiş olması cesaretini kırmamalıydı. Şahin Bey'in şefkati elbette ki önemliydi ve gazetedeki bütün otoritesini bu kaynaktan alıyordu. Ama Cavidan'ın otoritesi ve ileriyi gören bakış keskinliği gözden uzak tutulmayacak kadar önemli ve isabetliydi. Semih bu görüşün söylenmesinin tam zamanı olmadığını biliyordu. Ancak dayısının hükümleri karşısında çaresiz kalmış görünmekte istemiyordu. Benim için çok önemlisiniz. Hatta her şeyimsiniz. Ama Cavidan'ın söylediklerinin önemini inkar etmememiz gerekiyor. Şahin Bey sesine sitemli bir sertlik yerleştirdi. Cavidan Hanım, ağzını buna alıştır. O benim ortağım ve gençlik arkadaşım. Hiç kimse benim yanımda onu küçültmeye teşebbüs etmemelidir. Şahin Bey bu sert cevabı münakaşayı bitirmek için bilerek yapmış ve araya mesafe koymanın ileride sağlayacağı avantajı kaçırmak istememişti. Şimdi Semih'in gönlünü alacak bir cümleyle geceyi kapatmak istedi. Vakit henüz erken, çık dışarı biraz dolaş, arkadaşlarını ara, zihnini rahatlat. Haldun İnci'nin kucağına bıraktığı ceketi sırtına vurmuş olarak park yerine geldi. İnci'nin verdiği arabaya yanaştı, geri döndü, cebinden anahtarı çıkardı, balkondan kendisini seyreden İnci'ye fırlattı. Özür dilerim, bende kalmış. İnci anahtarı yakaladı ama Haldun'u bırakmadı. Bu sana verilmişti. Kendini toparlamasına fırsat vermeden üzerine çullandı. Pişkin bir tavırla anahtarı geri fırlattı. İstediğin zaman gel. Ama güdük kalmış çocukluk hatıralarını anlatmak için değil. Haldun yürüyerek karşı kaldırıma geçti. Ceketi hala sağ elinin orta parmağıyla yakasının tam ortasından tutulmuş ve omzuna vurulmuştu. Yürürken tavrı cakalıydı. Efelenmiş gibi omuzlarını kaldırmış, iri kulaklarının hizasına getirmişti. Sesinin hoş ve gür güzelliğinde ıslıkla bir türkü mırıldanıyordu. Hovarda Zeybe'nin sabah namelerindeki hüzün sanki bir sihirli el değmiş gibi neşelenmiş, coşuyordu. Bir apartmanın kapısını açtı, bir iki merdiveni çıktı, karşısına gelen kapıyı seyretti. Sevdiği insanları kucaklar gibi kollarını açtı, kapının pervazlarını kucakladı. Elindeki anahtarı deliğe sokup çevirdi. Mütevazı ve samimi bir aile sevgisine açılır gibi mutlu oldu. Annesi karşısındaydı. Sarıldı, birbirlerini öptüler. Anahtarını cebine koymadan evvel elinde bir iki kez şaklattı. Biliyor musun, ne olursa olsun, kim olursa olsun cebimde hep kurtuluşumu hissettiğim bir aile sıcaklığı var. Bu anahtar her zaman benim oldu ve hiç yerinden oynamadı. Valide Hanım oğlunu seyretti. Gözlerinde gurur vardı, sevgi vardı, sevinç vardı. O sevgi, o sevinç ve o gurur el ele verip biraz hüzünlü, biraz meraklı ama daima sıcak ve samimi bir ruhun iklimini yarattılar. Yaşlı kadın bir hasret ihtiyacını fısıldar gibiydi. Yalnız mısın? Haldun mağlup bir sesle cevapladı. Yalnızım. Valide Hanım yavaşça Haldun'a yanaştı. Elindeki özenle örülmüş yün eşyayı yanına bıraktı, saçlarını okşadı. Sana güzel bir kahve yapayım. Mutfağa doğru yürüdü. Haldun telefona sarılıp numarayı çevirdi. İstediği ses karşısındaydı. Perize, annemdeyim. Seni özlemiş. Haydi atla gel.